Ayrım 13, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasily Grossman, sayfa 146. Nikolay Grigoryevich şimdi sakin ve kendinden emindi. Hangi kararın en doğrusu olacağına ilişkin iki ricimleri geçmişti. Grekov'u komutanlıktan uzaklaştırmak gerekiyordu. Krimov kuşatma altındaki evde yapılan kahramanca işlerin ne azaltabileceği ne de sönük bırakabileceği Grekov'daki düşmanca ve yabancı şeyi artık açıkça görüyordu. Grekov'un hakkından nasıl geleceğini biliyordu. Hava karardığında Krimov ev yöneticisinin yanına gidip "Grekov, ciddi bir şekilde ve dobra dobra konuşalım. Ne istiyorsunuz siz?" dedi. Grekov Krimov'a aşağıdan yukarı doğru hızla baktı. "Kendisi oturuyor, Krimov ayakta duruyordu," dedi ve neşeyle ekledi. "Özgürlük istiyorum, onun için savaşıyorum."
"Hepimiz istiyoruz onu."
"Boş verin," diye elini salladı Grekov. "Özgürlük size ne için gerekiyor ki? Siz sadece Almanların hakkından gelin yeter."
"Şaka yapmayın Grekov yoldaş," dedi Krimov.
"Bazı askerlerin yanlış siyasi konuşmalarına neden engel olmuyorsunuz?"
"Neden?"
"Sahip olduğunuz otoriteyle bunu herhangi bir komiser kadar yapabilirsiniz. Benim izlenimime göre adamlar gereksiz, yersiz bir şeyler söylüyorlar ve sizin yüzünüze bakıyorlar. Sanki sizin onayınızı bekliyorlar. Hani şu kolhozlar konusunda konuşan adam, niçin ona arka çıktınız?"
"Size açık söylüyorum, bu işi birlikte düzeltelim."
"Yok, istemezseniz size aynı açıklıkla söylüyorum, ben şaka yapmam."
"Kolhozlar konusunda bu kadar kızacak ne var ki? Kolhozları gerçekten sevmiyorlar. Bunu benim kadar iyi bilirsiniz."
"Grekov, tarihin akışını değiştirmeye mi niyetlendiniz?
Siz de her şeyi eski raylara geri döndürmek mi istiyorsunuz?"
"Her şeyi demekle neyi kastediyorsunuz?"
"Her şeyi. Genel zorunlu çalışmayı."
Grekov tembel bir sesle gülerek sözcükleri fırlatır gibi konuşuyordu. Birden doğruldu, şöyle dedi.
"Komiser yoldaş, bırakın bunları. Ben hiçbir şeye niyetlenmedim. Sizi kızdırmak için öyle yaptım. Sizin gibi bir Sovyet insanıyım. Güvensizlik beni üzüyor."
"Öyleyse şaka yapmayı bırakın Grekov. Sovyet özelliği taşımayan kötü, ham ruhu nasıl ortadan kaldıracağımızı ciddi ciddi konuşalım. Bu ruhu siz yarattınız. Onu öldürmeme yardım edin. Daha şanla, şerefle savaşacağınız günler var."
"Uykum geldi. Sizin de dinlenmeniz gerek. Göreceksiniz, burada daha sabahtan başlıyor işler."
"Tamam Grekov, yarın konuşuruz. Sizi bırakıp gitmeye niyetim yok. Hiç acelem de yok."
Grekov kahkahalarla güldü. "Herhalde anlaşırız."
"Her şey ortada," diye düşündü Krimov. "Homeopatiyle uğraşmayacağım. Cerrahi bıçağıyla çalışacağım. Politik bakımdan kambur olanları telkinle düzeltemezsin." Grekov birdenbire şöyle dedi.
"Gözlerinizde iyi bir şey var ama bir şeye canınız sıkılıyor."
Krimov bunu beklemediği için kollarını iki yana açtı, hiçbir şey söylemedi. Grekov ise sanki sözlerinin doğrulandığını duymuş gibi şöyle dedi.
"Biliyor musunuz, benim de içimde bir sıkıntı var ama öyle saçma sapan özel bir şey. Rapora falan yazılmayacak cinsten."
Gece uyurken serseri bir kurşunla başından yaralandı Krimov. Kurşun derisini ve kafatasını sıyırmıştı. Tehlikeli bir yara değildi. Ama çok fena başı dönüyordu, ayakta duramıyordu. Sürekli midesi bulanıyordu. Grekov bir sedye yapmalarını emretti ve şafak sökmeden sakin bir saatte yaralıyı kuşatma altındaki evden tahliye ettiler. Krimov sedyede yatıyordu. Başı uğulduyor ve dönüyordu, şakakları zonkluyordu. Grekov sedyeye yeraltı geçidine kadar eşlik etti.
"Şansınız yokmuş komiser yoldaş," dedi Grekov.
İşte o anda Krimov'un kafasında bir şimşek çaktı. Gece onu ateş eden Grekov olmasındı sakın. Akşama doğru Krimov'da kusmalar başladı, baş ağrısı şiddetlendi. İki gün tümenin sağlık merkezinde yattı. Daha sonra ise nehrin sol kıyısına götürdüler ve ordu hastanesine yerleştirdiler. 22. Bölüm. Komiser Pivovarov sağlık merkezinin sıkışık sığınaklarına gitti ve ağır koşulları gördü. Yaralılar yerlerde yatıyordu. Krimov'u burada göremedi. Bir gece önce sol kıyıya götürmüşlerdi.
Durup dururken nasıl yaralandı diye düşünüyordu Pivovarov. Ya şansı yaver gitmedi ya da şansı vardı. Pivovarov hasta olan alay komutanını sağlık merkezine götürüp götürmemek konusunda da karar vermek istiyordu bu arada. Karargahın yeraltı sığınağına geri dönen Pivovarov, yolda bir Alman hava mermisinin parçaları neredeyse öldürüyordu onu, emir eri Glushkov'a sağlık merkezinde hastanın iyileşebileceği koşulların bulunmadığını anlattı. Her tarafta kanlı gazlı bez, sargı, pamuk yığınları yerlerde sürünüyordu. İnsan yaklaşmaya korkuyordu. Komiseri dinleyen Glushkov şöyle dedi: "Tabii komiser yoldaş, kendi sığınağı yine de daha iyidir." "Evet," diye başını eğerek onayladı Pivovarov. "Ayrıca orada kim alay komutanı, kim er fark gözetmiyorlar. Herkes yerlerde." Rütbesine bakınca ancak yerde yatabilecek olan Glushkov da şöyle dedi: "Tabii, hiç öyle şey olur mu?"
"Bir şeyler söyledi mi?" diye sordu Pivovarov.
"Hayır," dedi Glushkov ve elini salladı. "Konuşma nerede komiser yoldaş? Karısından mektup geldi, duruyor hala, açıp bakmıyor."
"Ne diyorsun?" dedi Pivovarov. "Çok hasta olmalı. Korkunç bir şey, bakmıyor ha."
Mektubu aldı, zarfı elinde tarttı. Beryozki'nin yüzüne yaklaştırdı. Sert, inandırıcı bir şekilde. "İvan Leontievich, eşinizden mektup var," dedi ve biraz bekledi. Bambaşka bir ses tonuyla ekledi: "Vanya, al bak, karından gelmiş, anlamıyor musun ha? Vanya." Fakat Beryozkin anlamıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Parlak gözleri keskin ve anlamsız bir şekilde Pivovarov'a bakıyordu. Savaş bugün hasta olan alay komutanının yattığı sığınağın kapısını inatçı gücüyle çalıyordu. Geceden beri hemen hemen bütün telefonlarda bağlantı kesilmişti. Nedense Beryozkin'in sığınağındaki telefon arızasız bir şekilde çalışıyordu. Tümen'den, Ordu Karargahı Harekat Dairesi'nden bu telefon aranıyordu. Guriyev Tümeni'nden alay komutanı bir komşu, Beryozkin'in tabur komutanları Potçuvarov ve Dırkin bu telefonu arıyorlardı. Sığınakta sürekli insanlar koşuşup duruyor, kapı gıcırdıyor ve Glushkov'un girişe astığı muşamba yağmurluk sağa sola çarpıp ses çıkarıyordu. Sabahtan beri insanları bir endişe, bir bekleyiş sarmıştı. Gevşek bir topçu ateşiyle, seyrek ve gelişi güzel hava saldırılarıyla diğer günlerden farklı olan bugün çoğu kişi de Almanların bir darbe indireceği konusunda son derece üzücü bir inanç yaratmıştı. Bu inanç Çuykov'u da, alay komiseri Pivovarov'u da, 6'ya 1 numaralı evde oturan insanları da, Stalingrad traktör fabrikasında fabrika bacasının yanında doğum gününü sabahın köründe vodka içerek kutlayan avcı takım komutanını da aynı şekilde üzüyordu. Beryozkin'in sığınağında ilginç ya da gülünç konuşmalar olduğunda herkes acaba duyuyor mu diye alay komutanına bir göz atıyordu. Gecenin soğuğundan sesi kısılan bölük komutanı Hrenov, Pivovarov'a şafak sökmeden önce komuta noktasının bulunduğu bodrumdan çıktığını, bir taşın üstüne oturduğunu, Almanlar bir aptallık yapıyorlar mı diye çevreye kulak kabarttığını, birden gökyüzünden "Hey moruk, niye hiç ışık yakmadın?" diyen öfkeli bir ses duyduğunu anlatıyordu. Dipnot: Rusça'da Hren sözcüğü moruk anlamına da gelir. Çevirinin notu. Hrenov kim bu gökyüzünde onun adını bilen adam diye bir an afallamış, hatta ürkmüş ama sonra bunun motoru durdurup başının üstünde motorsuz uçan Kruznik'in pilotu olduğu, 6'ya 1 numaralı ev için yiyecek atmak istediği ve ileri ucu işaretlemedikleri için kızdığı anlaşılmış. Sığınaktakilerin hepsi gülümsedi mi diye Beryozkin'e baktılar. Ama bir tek Glushkov'a hastanın cam gibi parlayan gözlerinde sanki canlı bir nokta belirmiş gibi geldi. Öğle yemeği saati gelmiş, sığınak boşalmıştı. Beryozkin sessizce yatıyor, Glushkov ise "Beryozkin yatıyor, beklenen mektup ise yanında duruyor" diye derin derin iç çekiyordu. Pivovarov ve ölen Koşenkov'un yerine geçen yeni kurmay başkanı binbaşı yemeğe gittiler. Birinci sınıf borç yiyecekler, 100 gram da vodka içeceklerdi. Aşçı bu güzel borç çorbasından Glushkov'a ikram etmişti daha önce. Ama alay komutanı patron bir şey yemiyordu. Sadece maşrapadan bir yudumcuk su içmişti. Glushkov zarfı açtı ve yatağın yanına yaklaşarak alçak sesle tane tane ağır ağır okudu.
Merhaba sevgili Vanya'm. Merhaba benim bakmaya doyamadığım. Merhaba güzelim.
Glushkov kaşlarını çattı ve yazıları zor sökerek yüksek sesle okumaya devam etti. Baygın halde yatan komutana karısından gelen mektubu, askeri sansürde sansürcülerin daha önce okudukları sevgi dolu, hüzünlü ve güzel mektubu okuyordu. Oysa bu mektubu bu dünyada okuyabilecek tek kişi Beryozkin'di. Beryozkin başını çevirip bana ver dediğinde ve elini uzattığında Glushkov çok şaşırmadı. Titreyen iri parmakların arasında mektubun satırları da titriyordu.
Vanya, burası çok güzel. Vanya, seni ne kadar özledim. Liuba, babam neden bizim yanımızda değil diye soruyor hep. Göl kıyısında oturuyoruz. Evimiz sıcak, ev sahibi kadının ineği var, süt bulunuyor. Senin gönderdiğin para var. Sabahları dışarı çıkıyorum. Soğuk suyun üstünde sarı ve kırmızı akça ağaç yaprakları yüzüyor. Çevrede artık kar var. Bu yüzden su daha mavi görünüyor. Gökyüzü mavi, yapraklar inanılmayacak derecede sarı, inanılmaz derecede kırmızı. Ve Liuba neden ağlıyorsun diye soruyor.
Vanya, Vanya sevgilim, sana her şey için teşekkür ederim. Her şey için, iyiliğin için teşekkür ederim.
Neden mi ağlıyorum?
Nasıl anlatmalı? Yaşadığım için ağlıyorum. Slava hayatta olmadığı, bense yaşadığım için kederimden, sen sağ olduğu için mutluluktan ağlıyorum. Annem, kız kardeşlerim aklıma geldiğinde ağlıyorum. Sabah ışığı yüzünden çevrem bu kadar güzelken, her yerde herkesin ve benim bu kadar üzüntüm olduğu için ağlıyorum.
Vanya, Vanya sevgilim, bakmaya doyamadığım güzelim.
İşte başı dönüyor, işte çevresindeki her şey birbirine karışıyor, parmakları titriyor, kızgın hava ile birlikte mektup da titriyor.
Glushkov dedi Beryozkin, bugün beni iyileştirmelisin.
Tamara bu sözcüğü sevmezdi, su kazanı kırılmadı ya.
Kazan sağlam, bir günde nasıl iyileştireyim? Yarım litrelik vodka derecesi gibi 40 derece ateşiniz var, birden geçer mi sanıyorsunuz?
Askerler gümbür gümbür ses çıkaran metal bir benzin varilini sığınağın içine yuvarlayarak soktular. Varilin içine yarıya kadar dumanı tüten bulanık nehir suyu doldurdular. Suyu karavanayla ve çadır bezinden yapılmış kovayla doldurdular. Glushkov Beryozkin'in soyunmasına yardım etti ve varilin yanına götürdü. Varilin dış yüzünü eliyle yoklayıp geri çekerek ''Çok sıcak olmuş yarbay yoldaş, haşlanırsınız'' dedi Glushkov.
Komiser yoldaşı çağırdım ama tümen komutanının yanında toplantıdaymış. Komiser yoldaşı beklesek daha iyi olur.
Niye bekleyelim?
Başınıza bir şey gelirse kendimi vururum. Ama eğer beceremez de kendimi vuramazsam o zaman beni komiser yoldaş Pivovarov vursun diye.
Haydi yardım et bana.
İzin verin de kurmay başkanını bari çağırayım.
Hadi dedi Beryozkin ve bu kısık ve kısa hadiyi ayakta zor duran, çırılçıplak bir adam söylediği halde Glushkov tartışmayı anında kesti.
Suya giren Beryozkin inliyor, ahlayıp ofluyor, çırpınıyordu. Glushkov da ona bakarak inliyor, varilin çevresinde dolanıyordu. Doğum evinde gibi diye düşündü nedense.
Beryozkin bir süre bilincini kaybetti. Her şey savaş endişesi de, hastalığın yaptığı ateş de bir sisin içinde birbirine karıştı. Birden öylece kaldı, kalbi durmuş gibiydi. Ve kaynar su artık dayanılmayacak kadar yakıcı olmaktan çıkmıştı. Sonra kendine geldi, Glushkov'a yerleri silmek gerekecek dedi. Ama Glushkov varilin kenarlarından suyun taştığını görmüyordu bile. Komutanın kıpkırmızı olan yüzü beyazlaşmaya başlamıştı. Ağzı yarı yarıya açıktı. Tıraşlı başında Glushkov'a mavi gibi gelen iri ter damlaları belirmişti. Beryozkin yine bilincini yitirmeye başlamıştı. Ama Glushkov onu sudan çıkarmaya çalıştığı sırada anlaşılır bir şekilde ''Şimdi değil'' dedi ve öksürmeye başladı. Öksürük nöbeti geçtikten sonra soluğu tam düzelmeyen Beryozkin ''Biraz daha sıcak su koy'' dedi. Nihayet sudan çıktı ve Glushkov ona bakarken cesaretini tümden kaybetti. Beryoski'nin kurulanmasına ve yatağına yatmasına yardım etti. Üstüne battaniye ve kaputları örttü. Sonra bunların da üstüne sığınaktaki bütün pılı pırtıyı, muşamba yağmurlukları, içi pamuk astarlı ceketleri, pantolonları yığmaya koyuldu. Pivovarov geri döndüğünde sığınak toparlanmıştı. Sadece havada nemli bir hamam kokusu vardı. Beryoskin sakin sakin yatıyor, uyuyordu. Pivovarov Beryoskin'in başında biraz durdu. Ne hoş bir yüzü var diye düşündü Pivovarov. Böyle biri ihbar dilekçesi yazmamıştır. 2 yıllık kurstan arkadaşı Şimelev'i bundan 5 yıl önce nasıl ifşa ettiğine ilişkin anıları onu bütün gün kaygılandırdı. Öfke dolu, insanı üzen, acı çektiren bir sessizliğin hüküm sürdüğü bugün her türlü saçma sapan şey aklına geliyordu. Acıklı ve kederli bir yüzle yan yan bakan ve dostu arkadaşı Pivovarov'un toplantıda okunan dilekçesini dinleyen Şimelev de aklına geliyordu. Gece saat 12 civarında Çuykov Tümen komutanını atlayarak traktör fabrikası bölgesinde bulunan alayı telefonla aradı. Bu alay onu çok endişelendiriyordu. Keşif kolu bu bölgede Alman tanklarının ve piyadesinin yığılmaya devam ettiğini rapor etmişti.
Sizin orada işler nasıl?'' dedi sinirlenerek. ''Alayınıza en son kim komuta ediyor?'' Batyuk bana alay komutanının zatürre olduğunu, onu sol kıyıya nakletmek istediğini söyledi.
Kısık bir ses yanıt verdi. Alaya ben komuta ediyorum. Ben Yarbay Beryoskin. Hafif bir şeydi. Üşütmüşüm. Artık her şey yolunda.
Duyuyorum dedi Çuykov. Kıs kıs gülüyormuş gibi. Sesin iyice kısılmış. Alman sana kaynar süt içirecek. Kaynattı, ağzından akıtacak.
Anladım komutanım dedi Beryoskin.
''Demek anladın'' dedi Çuykov tehdit eder gibi. ''O halde şunu bil ki eğer geri çekilmeyi düşünüyorsan Alman'ın kaynar sütünden daha kötüsünü yapar, sana şekerli çiğ yumurta sarısı içiririm.''
23. Bölüm. Polyakov gece alaya gitmek için Klimov'la sözleşmişti. Yaşlı adam Shaposhnikov hakkında bir haber almak istiyordu. Polyakov Grekov'a niyetinden söz etmiş, Grekov da buna sevinmişti.
''Fırla, fırla baba, sen de cephe gerisinde biraz dinlenirsin, sonra da oradaki çocukların ne yaptıklarını anlatırsın.''
Grekov'un ricasını neden kabul ettiğini anlayan Polyakov, ''Katya'yı da mı?'' diye sordu.
''Ama artık alayda değiller.'' dedi Klimov. ''Alay komutanının her ikisini de görevle Volga'nın sol kıyısına gönderdiğini işittim.'' Herhalde Ahtuba'da nikah dairesine imzaları atmışlardır artık.
Muzır ihtiyar Polyakov Grekov'a belki de izni iptal edersiniz ya da sizden bir mektup almamız gerekir mi diye sordu. Grekov ihtiyara hızla bir baktı ama sakin bir şekilde tamam tamam haydi gidin dedi. Anlaşıldı diye geçirdi içinden Polyakov. Sabah saat 5'te geçitte sürünerek ilerliyorlardı. Polyakov kafasını 2'de 1 destek tahtalarına vuruyor ve Seryoja Shaposhnikov'a sövüyordu. Delikanlıyı özlemiş olmak onu sinirlendiriyor ve utandırıyordu. Geçit genişledi, oturup biraz dinlendiler. Klimov bıyık altından gülerek yanına bir hediyecik almadın mı yoksa dedi.
Canı cehenneme sümüklünün dedi Polyakov, bir tuğla götürüp kafasına indirmeli.
Anlaşıldı dedi Klimo, bu iş için tek başına gideceksin. Volga'nın karşı kıyısına yüzmeye hazırsın. Yoksa Katya'yı mı görmek istiyorsun ihtiyar? Yoksa delicesine kıskanıyor musun?
Gidelim dedi Polyakov.
Kısa bir süre sonra tırmanıp yüzeye çıktılar. Sahipsiz bir toprakta yürümeye başladılar. Etraf sakindi.
Bir anda savaş mı bitti yoksa diye düşündü Polyakov ve şaşırtıcı bir canlılıkla odasını hayal etti.
Borç kasesi masanın üstünde duruyor, karısı onun yakaladığı balığı ayıklıyor, bir sıcaklık hissetmeye başlamıştı bile. General Paulus bu gece Stalingrad traktör fabrikası bölgesinde taarruz emri vermişti. İki piyade tümeni uçaklar, toplar ve tanklar tarafından yıkılan kapıdan içeri girecekti. Gece yarısından beri askerlerin avuçlarının içinde kırmızı kırmızı sigara ateşleri yanıyordu. Şafağın sökmesine 1,5 saat kala fabrika atölyelerinin tepesinde Junkerlerin motorları uğuldamaya başlamıştı. Başlayan bombardımanda ne bir gerileme ne de bir soluklanma vardı. Eğer bu gümbürtülü tek parça kitle içinde bir anlığına bir delik oluşmuşsa, bu delik de hemen bütün ağır demir güçleriyle hızla yere doğru inen bombaların ıslığıyla doluyordu. Aralıksız yoğun gümbürtü insanın kafasını demir gibi yarabilir, bel kemiğini kırabilirdi sanki. Gün ağarmaya başlamıştı ama fabrika bölgesinin üstünde eskisi gibi gece devam ediyordu. Sanki yeryüzü kendi kendini şimşekler, gümbürtüler, duman ve kapkara toz içinde bırakıyordu. Beryoski'nin alayı ve 6'ya 1 numaralı ev çok büyük bir darbe yedi. Alayın her yerinde kulakları sağırlaşan insanlar, Almanların yeni, daha önce görülmemiş güçte, ölüm saçan bir eşkıyalığa giriştiğinin farkına vararak şaşkın şaşkın oradan oraya atlıyorlardı. Bombardımana yakalanan ihtiyar Polyakov'la Klimov, Eylül ayının sonunda tonlarca bombayla oluşmuş, huni şeklindeki çukurların olduğu sahipsiz araziye kendilerini attılar. Yıkılan siperlerden atlayıp çıkmayı başaran Potçufarov taburundan askerler de sahipsiz araziye doğru koşuyorlardı. Alman ve Rus siperleri arasındaki uzaklık o kadar azdı ki bombaların bir kısmı Almanların ön cephesine isabet etti ve taarruz için ileri çıkmış olan önce Alman tümeninin askerlerini yaraladı. Polyakov'a aşağılardan gelen Astrahan rüzgarı coşup taşan Volga'nın üstünde var gücüyle esiyormuş gibi geliyordu. Polyakov'un birkaç kez ayakları yerden kesildi, düştü. Hangi dünyada olduğunu, genç mi yaşlı mı olduğunu, yukarıda mı aşağıda mı olduğunu unuttu. Fakat Klimov haydi haydi diye peşi sıra Polyakov'u sürükledikçe sürüklüyordu. Derin bir çukura düştüler. Huni şeklindeki çukurun nemli, yapışkan dibine yuvarlandılar. Buradaki karanlık gecenin karanlığından, toz ve duman karanlığından, derin bir mahzen karanlığından örülmüş üçlü bir karanlıktı. 13. ayının sonu. Sayfa 157.